Ayrım 2. Sayfa 5. Akdeniz üzerinde bir nakliye uçağı şimdiki zaman. Uçağın içindeki askerlerin hepsi gözlerini tek bir noktaya dikmiş, derin düşüncelere dalmışlardı. Çoğu ailelerine bile haber verecek zamanı bulamamıştı. Onlara telefon etmek için birkaç dakika verilmişti ve ailesiyle haberleşebilenler çok şanslıydı. Kimsenin bilmediği, çok gizli bir askeri birliğin en seçkin askerleriydi hepsi de. Uçağın içindeki atmosferde garip olan bir şeyler vardı. Hepsi de yakın zamandaki şiddetli çatışma ortamında daha da bilenmiş olan askerler, şimdi barış zamanı görevleri olan gizli operasyonlardan ilkine gidiyorlardı. Akdeniz'in yüksek semalarında 30 kişilik özel askeri birliğin kalbi aynı şey için atıyordu. Afrika'nın Atlas Okyanusu'na bakan yüzünde bulunan Gambiya'daki Türk Jandarma Eğitim Birliği'nden subaylar, garip bir şekilde bölgedeki silahlı bir grup tarafından esir alınmışlardı. Buna kimse anlam veremiyordu. Gambiya hükümeti devreye girmiş, ancak silahlı grubun çok güçlü olması onları bir operasyon yapmaktan alıkoymuştu. Bunun üzerine gizli Türk askeri timi acil biçimde yola çıkarılmıştı. Kaybedilecek zaman yoktu. Türk askerlerinin bir an önce kurtarılması gerekiyordu. Bölgede yeterince istihbarat çalışması yapılmamıştı ve silahlı grubun istediği fidye ödenemeyecek büyüklükteydi. Verdikleri zaman hızla doluyordu. Gizli askeri tim ordu içinde şahinler olarak biliniyordu. Bu 30 asker neredeyse birer gölge savaşçıydı. Dosyaları çok gizli birimlerde tutuluyordu ve en üst düzey subaylar dışında operasyonları hakkında bilgi sahibi olan neredeyse yok gibiydi. Dünyada çok az askeri birliğin cesaret edebileceği harekatları rahatlıkla başarmışlardı. Onları çok daha etkin kılan şey ise 30 kişilik birliğin aynı zamanda çok iyi birer sivil ajan görünümünde çalışabilmesiydi. Bu dünyada eşine rastlanmamış bir durumdu. Böyle yetenekli bir askeri birliğin başaramayacağı iş yok gibiydi. Komutan Ali, "Neden içim böyle sıkılıyor?" diye düşündü. Hava güzeldi, yolculuk iyi geçiyordu. Atlas Okyanusu üzerinden küçük bir tur atıp havaalanına ineceklerdi. Başkent Banjul'daki havaalanına indikten sonra hızla kamyonlara atlayacak ve askerlerin tutulduğu ülkenin en hareketli kenti olan Serenkunda'ya geçeceklerdi. Ali komutan aklında gereken planı yapmıştı. Oradaki askeri birimlerden de mümkün olduğunca bilgi alınmıştı. 30 kişilik Türk özel askeri timi, kendilerine destek verecek olan 400 kişilik bir Gambiya Jandarma Kuvveti ile kurtarma operasyonu düzenleyecek ve 8 kişilik Türk subay grubunu kurtaracaktı. Tabii her şey yolunda giderse. Karşılarında Kalaşnikov ve roket Tatarlarla donanmış 100 kişilik bir haydut birliği vardı. Ali komutan, "Burada yanlış olan bir şeyler var," diye düşündü. İstedikleri fidye çok yüksekti. Bu bölgede istenmeyen bir fidyeydi ve adamlar gayet rahat davranıyorlardı. Türkiye'den yardım geleceğini bile bile bu bekleyişi sürdürmeleri de garipti. Sanki Türkiye'den oraya bir yardım gelmesini istiyor gibiydiler. İçindeki sıkıntı buydu işte. Kimsenin panik halinde görmediğini düşündüğü bir ayrıntı vardı ortada. Türk ordusunun bu en gizli birliğinin gittiği operasyon ne yazık ki istihbarat açısından çok zayıf temellere dayanıyordu. Ali komutan askerlerine baktı. Hepsi hafif kırmızı ışığın aydınlattığı uçak içinde, dev cüsseleri ve o cüsselerin daha da büyük gösteren teçhizatları içinde kararlı ve vakurdu. Saatler geçerken Akdeniz'i geçmiş artık Afrika ana karası üzerinde uçmaya başlamışlardı. Uzun yolculuğun etkileri görünmeye başlanıyordu askerler üzerinde. Sinirleri haddinden fazla gergindi. Bunun neden olduğunu kimse bilmiyordu. Normal şartlar altında bu tür streslere karşı fazlasıyla dayanıklıydılar. Sanki profesyonel hisleri onların içinde kendi kendine bir şeyler söylüyordu. Bazı askerler teçhizatını ve kendisini saran pek çok kemeri gevşetip rahatlamaya çalışıyordu. Bu tim içinde rütbe yoktu. Sadece Ali komutan vardı ve onun da rütbesi hemen hemen her yerde generale eşitti. Yani askerlerin hepsi ona bağlıydı. Askerler arasında da görev dağılımı vardı. Silah ve teknik konulardaki uzmanlıklarına göre sınıflanmıştı şahinler. Uzun yılların verdiği birlikte çalışma duygusuyla beraber derin bir empati ve iç iletişime sahiptiler. Herkes kimin nasıl hareket edeceğini çok iyi bilirdi. Ali onların birer kardeş olduğunu düşünürdü. Kendisi de en büyük kardeş. Biraz dolaşmak için ayağa kalktı. Sürekli hareketsiz kaldığı zaman ne kadar çok düşüncenin beynini işgal ettiğine şaşırdı kendisine. Uçak türbülansa girmişti. En sevmediği durumlardan birisiydi bu Ali komutanın. Kötü hislerine bir de sarsıntının etkisi karışmıştı şimdi iyiden iyiye. Can sıkıntısıyla baş etmek zorundaydı. Uçağın en arkasına oturmuş, başını bacaklarının arasına alarak oturan ve dua eden askerlerden birisine yaklaştı. Timin en cesur askeriydi Mahmut. Kimse onun karşı tarafına yer almak istemezdi. Korkunç bir görüntüsü vardı. Esmer, kalın yüz hatları ve dışarıdan taşlaşmış görünen kollarının yanı sıra dev bir cüsseye sahipti. Genelde uçak savarı o kullanırdı. Bir yere monte etmeden 12,7 milimetrelik silahı ayakta rahat bir biçimde kullanabilen tek asker oydu. Ancak yakından tanıyanlar hayatı boyunca kimseyi incitmediğini duyduklarına çok şaşırırdı. Gerçek bir çocuktu Mahmut. Şiddeti hiç sevmezdi. Belki çelişkili görünüyordu ama şiddet uygulamanın, şiddeti hayatında kendini ispat etme yöntemi olarak kullananların, kendilerinden emin olmayan zavallı insanlar olduklarını düşünürdü. O mesleğini yapıyordu. Şiddeti hiçbir zaman ilk araç olarak kullanmazlardı. Ali komutan ise genelde Mahmut ile dertleşirdi. Onun kendisini en iyi anlayan asker olduğunu düşünüyordu. Aralarındaki iletişim pek çok operasyon sırasında yararını göstermişti. Sayısız defa ölümden kurtulmalarının nedeni çok uzaktan bile en basit bir mimiklerinden ne düşündüklerini anlamalarıydı. Ali komutan Mahmut'un yanına geldi ve oturdu. Mahmut toparlandı biraz, gülümsedi. Komutanım, biraz tedirginsiniz. Tamamen profesyonel oğlum. Farkındayım. Nasıl bir pisliğin içine gittiğimiz tamamen belirsiz değil mi? Evet, birilerinin subaylarımızı esir aldığını biliyoruz. O kadar. Evet, garip ve tehlikeli bir durum. Çok tehlikeli. O nedenle gerginim. Dikkatli olmalıyız. Her zaman öyle komutanım. Ama size bir şey itiraf edeyim mi? Ben de aynı hisleri taşıyorum. Vallahi bilmiyorum ama karşımıza her ne çıkacaksa çok dikkatli olmasında fayda var. Çünkü ona karşı çok hazırlıklıyım ve inanamayacağı kadar sinirliyim. Neden Mahmut? Ne oldu? Komutanım, tam nişanlımla işleri yoluna koymak üzereydim ki bu görev çıktı. Ve işler tekrar bozuldu. Belki de düzelmeyecek. İşte bu nedenle. Anladım Mahmut, anladım. Karşımıza her ne çıkacaksa şimdi onun için daha da üzülüyorum. Birbirlerine güldüler. Ali komutan ayağa kalkıp askerler arasında dolaşmaya devam etti. Biraz içi rahatlamıştı. Bu ruhu işiydi işte. Paylaşarak sıkıntısını yenmişti biraz. Deme elmas madeninin yer aldığı alandaki yüksek kayalığın içine oyulmuş duran şato benzeri yapı önünden geçen herkesi hayran bırakıyordu. Afrika'nın insanları için bu yapı bir güç sembolüydü. Hepsi de bir zamanlar çeşitli batılı ülkelerin özel kuvvetlerine görev yapmış, yüzlerce özel güvenlik görevlisi tarafından korunan bir yerdi. Ve Sir Ali bu dağa oyulmuş şatoyu dünya operasyonları için merkez olarak kullanıyordu. Doğrusu dışarıdan yıkılmaz görünen taş duvarların arkasındaki geniş salonlarda ve çalışma odalarında dev ekranlar vardı. Bu ekranlara dünyanın bütün borsaları, televizyon kanalları ve özel kanallardan bilgiler akıyor, daha sonra bu bilgiler bilgisayarlara aktarılıyordu. Sir Ali her zaman kullandığı büyük çalışma salonundaydı. Geniş, ağır maun masasının karşısındaki koltuklarda oturan iki orta yaşlı ve sportmen görünüşlü adamın söylediklerine dikkatle kulak kabartmıştı. Odanın içinde en kaliteli hava, purosunun kesif dumanıyla oluşan bir ağırlık vardı. Bu ağır hava, Afrika nemiyle birleştiğine alışık olmayan birisi için sıkıntı verici bir özellik kazanabilirdi. Bakın, yaşlı adam sağ elini havaya kaldırıp bileğini iki konuğuna doğru uzattı. Bu gördüğünüz yarayı bir çatışma esnasında aldım. Ruh hastası genç bir Türk ajanın beni neredeyse öldürüyordu. Sir Ali'nin konukları şimdi ona biraz daha saygı duymuştu. Bu adam bir çeşit gaziydi. Ölümcül bir saldırıdan kurtulmuştu. Ama o saldırıyı organize eden Türk yeraltı grubu sanırım gri takım diye adlandırıyor kendisini. Evet Bay Ali, gri takım. Ama çok ciddi takip altındalar. Son üyeleri bir araya geldiklerinde onları her an takip edebilir hale gelecekler. O zaman kısa süre içerisinde yok edilebilirler. Bakın, benim öyle bir derdim yok. Sanırım 3-5 kişilik bir ekipler şu anda. Kendini kaybetmiş yaşlı bir adamın motive ettiği birkaç eski ajanın işi o grup sanırım. Aslında böyle de denebilir diye ekledi diğer konuk. O biraz daha az konuşuyor, daha çok dinliyordu. İyi bir saha adamı olduğunu belli eden özelliklerdi bunlar. Esas sorunum yeni yeni kendisini göstermeye başlayan bir Türk özel kuvveti birimi. Amerikan SEAL komandolarını alın, onla çarpın, içine CIA ve DIA'nın en iyi elemanlarını katın. İşte size şahinler. İsimlerini Amerika'nın Türkiye'ye yaptığı saldırı sırasında vurulan bir Türk özel kuvvet askerinden alıyorlar. Yani son derece iyi ve öfkeliler. Savaş sonrası pek çok yasa ötesi, Sir Ali için yasa dışı yoktu. Yasa ötesiydi onun işleri. İşimi baltalayan operasyonlara imza attılar. Her şey yolunda sanıyorsunuz ama birden bakıyorsunuz ki o bölgede sivil sanılan insanların yarısını bu tim oluşturuyor. Ve sonra öfke içinde her şeyi parçalıyorlar. Sir Ali'nin konukları ağızları açık kalmış bir biçimde hayretlerini gösteren bir ifade takındılar. Sir Ali şahinleri anlatırken onlara duyduğu hayranlığını da gizlemiyordu. Ve beyler, en sonunda bu soruna bir çözüm bulmaya karar verdim. Biliyorsunuz, Gambiya'daki Türk askerleri bu ülkeyle şu anda size açıklayamayacağım çok önemli bir işbirliğini geliştiriyorlar. Küçük bir oyun hazırladım. Gambiya'da eğitim veren Türk jandarma subayları geçen gün bir pusuya düşürüldü. Ve şimdi bu subayları kurtarmak için kim geliyor dersiniz? Tabii ki şahinler. Bu sefer çok zor oldu her şey ama başardım. Çok para harcamak zorunda kaldım. İçeriden bağlantıyı bulmak hayli güçtü. Ancak bir kız bana yardım etti ve gereken bağlantıyı buldu. Bay Eli, organizasyon kabiliyetiniz müthiş. Demek ki grilerle şahinleri aynı anda yok etmeyi düşünmüyorsunuz. Bakın, şahinler nasıl bir tuzağa düştüklerinin farkında değiller. Türk subaylarını rehin alan haydut çetesine yaklaşık 500 bin dolar ödedim. Aslında bu para az bile. Çünkü şahinler bu haydutları fena paralayacak. Ancak esas iş bundan sonra başlıyor. Sierra Leone'dan getirdiğimiz, ki bu da çok ama çok zor bir işti, 800 kişilik bir gerilla kabilesinin liderine bu madenden pay önerdim ve o da şahinleri yok etmeyi kabul etti. Yani şahinler işin bittiğini düşündüğü anda kendilerine ağır silahlarla saldıran bir taburu bulacaklar. Madenden pay önermek, bu çok yüksek bir meblağ değil mi Söreli? Hem de çok yüksek bir meblağ. Ama biliyorsunuz, bu siyah adam bunu hep yapıyor. Beyaz adamın sözünü hep kanıyor. Ona bu madenden pay vereceğim ama payını almaya geldiğinde gerilla çetesini tamamen ortadan kaldıracağım. Bu madenin arkasındaki girişte birikecekler ve sonra üzerlerine bir kapı inecek. Sonra da küçük bir gaz odası seansı, hepsi bu. Konukların tüyleri diken diken olmuştu. Karşılarındaki adam gitgide bir insandan farklı bir yaratığa dönüşüyordu. Griler bakalım nerede çıkacak karşıma. Efendim merak etmeyin, onları takip edecek birim de hazır. Merak etmemek mi? Ben kendi başımı halletmediğim hiçbir işe güvenmem. Sir Ali hiçbir şey demeden ayağa kalktı. Yavaş adımlarla odanın kapısına doğru yöneldi. Konuklarına son bir şeyler söylememişti. Onları düşünmeyi düşünmeyeceği kadar güçlü ve önemli bir adamdı. Belki eskisi kadar değil. Son olaydan sonra Sir Ali'ye eskisi kadar güvenilmiyordu. Belli etmese de bu mücadelenin ölüm kalım mücadelesi olduğunu çok iyi biliyordu. Eğer bir kez daha işleri eline yüzüne bulaştırırsa onun da ipini çekebilirlerdi. Uçağın içindeki gerginlik had safhadaydı. Ali komutan ne yapacağını bilmiyordu. Askerler arasında görevi sorgulama başlamıştı ki en kötü şey buydu. Şimdiye kadar hiç böyle davranmamışlardı. Şahinlerin basit bir kurtarma timi gibi olay yerine gönderilmesini acemilik olarak görüyordu hepsi de. Pekala özel hareket timi de bu işin üstesinden gelirdi. Ancak bu kadar gizli bir ajan, paramiliter grubun bu kadar uzak mesafeye gereken istihbarat sağlanmadan yollanması akılları karıştırmıştı. Kimse sesini çıkarmıyordu. Ancak profesyonel askerlerin her mimiği düşüncelerini dışarıya vururdu. Ali komutan camdan aşağıya bakarken yanına keskin nişancılardan Orhan geldi. Kendi halinde işini sürekli daha iyi yapmak isteyen bir askerdi. Çok fazla arkadaşı yoktu ama komutanları onu çok tutuyordu. Bir tek Ali komutan ile arası iyiydi. Aslında keskin nişancılara has özelliklerden biriydi bu. Tek başlarına çalışmaları nedeniyle diğer nişancılar dışında arkadaşları olmazdı pek. Bu karanlık bulutlar çok anlamlı değil mi komutanım? Dedi Orhan. Ali komutan pencereden bakarken başını salladı. Biliyor musun Orhan? Hepimiz aynı durumdayız. Hangi durum? İçine doğanlarla ilgili olan. Bence de görev iyi planlanmış değil. Aslına bakılırsa bize uygun bir görev de değil. Ama unutma, biz sadece verilen emri zorluğuna bakmaksızın gerçekleştirmek için eğitildik. Bana terapi mi yapıyorsunuz? İhtiyacın mı var yoksa? Hayır, sadece endişeleniyorum. Orhan, senden istediğim tek bir şey var. Sana göstereceğim piçleri yere sermek. Bunu yaparsan endişelenmene gerek kalmayacak. Ali komutanın kendine güvenen tavrı biraz rahatlatmıştı Orhan'ı. Ama Ali biliyordu ki herkes aynı durumdaydı. Bu görevin bir an önce bitmesi için dua ediyordu. Uçak Afrika kıtasının sonuna yaklaşmıştı. Atlas Okyanusu'nu görebiliyorlardı. Birazdan havaalanına inip hemen hareket edeceklerdi. Zaman kısalıyordu ve Türk subayların hayatı kesinlikle tehlikedeydi. Uçağın tekerleklerini piste çarpar çarpmaz askerler hareketlendiler. Onlarca kilo ağırlığındaki teçhizat hazırlandı ve yüklendi. Şimdi hepsi ağır birer savaş makinesini andırıyordu. Uçağın arka kapısı açılınca içeriye nemli, sıcak bir rüzgarlı Afrika havası doldu. Uzaktaki kara bulutlar yağmur yağabileceğini gösteriyordu. Kimse bu görevden sıkı bir hava tahmini beklememişti zaten. Her şeye hazır olmalıydılar. Tek umdukları üzerlerine yağacak şeyin yağmur olmasıydı. Askerler uçağın arkasında havaalanının beton zeminine ayak basarken Gambiya jandarmasına bağlı askerler de jipler ve kamyonlarla onlara yaklaşıyordu. Kamyonların içi boştu. Hepsi de şahinleri olay yerine götürmek için getirilmişti. Hiç dinlenme zamanı olmayacaktı. Doğrudan doğruya operasyon planlanacak ve uygulamaya geçilecekti. Şahinler yere ayak basar basmaz gereken hazırlıklara başladılar. Takımlar kendi aralarında ne yapacaklarını ve kimin hangi görevlerini yerine getireceğini konuşmaya başlamıştı. Esas plan yapılmaya başlandığında da bu alınan kararlar hemen plana monte edilecek ve hiç zaman kaybetmeden uygulamaya başlayacaktı. Ali komutan Gambiyalı askerlerle birkaç kelime konuştu. Hepsi de Türkçe biliyordu zaten. Yüzlerindeki panik ve tedirginlik açıktı. Şahinler onların yüzünden durumun zorluğunu kavrayabiliyordu. Üstelik topraklarında misafir bulunan askerlerin esir alınmış olması onların iyice paniklemesine neden olmuştu. Türkiye ile aralarındaki bağın böyle bir olayla konuşulması isteyecekleri en son şeydi. Ali komutan kamyonların etrafına toplanmış bulunan askerlere bağırdı. Herkes kamyonlara atlasın. Makinalı tüfekler orada bir yerde bulabildiğiniz noktalarda kamyonları korumak için pozisyon alın. Hepiniz operasyon başlamış olarak kabul edin ve dikkatli olun. Şimdilik bize herhangi bir şekilde ateş açılmadıkça ateş açmayın. Herkes çok gergin. Bu gerginliğin bize hata yaptırmasına izin vermemeliyiz. Şahinler kamyonlara binmeye başladı. Bu işten fazla sürmemişti. Makineli tüfekler kamyonların baş taraflarında kendilerini ateş pozisyonu almaya uğraşıyordu. Ama buna uygun bir yer olmadığı için zorlanıyorlar ve sinirlenmeye başlıyorlardı. En öndeki kamyona Ali ve diğer Gambiyalı askerler bindi. Arkadaki kamyonların tamamı şahinlerle dolmuştu. Ali komutan ön kamyonda pek rahat değildi. Arkadaki eski kamyonlarda son derece değerli bir askeri karşı casusluk birimi vardı ve yeterince korunaklı olmadıklarını düşünüyordu. Askerleri taşıyan kamyonlar gürültüler çıkararak hareket etti. Havaalanı pistinin çok uzak bir noktasındaki kapıdan dışarı çıkarken alandakilerin gözünde minik birer noktaya dönüşen kamyonlar Afrika'nın bilinmezliğine dalıyordu. Ayrım 2 sonu sayfa 16.